Ayrım 23.
Herhangi bir iş yerinde çalışabilmek, işçi sendikasına üye olmak ya da olmamak koşuluna bağlanamaz. Ayrıca işçi sendika ve üst kuruluşlarında yönetici olabilmek için en az 10 yıl gerçekten işçi olarak çalışmış olma koşulu aranacaktır. Anayasa, sendika çalışmaları bakımından çok geniş kapsamlı ve her türlü sınırlayıcı yoruma elverişli bir çerçeve çizerek bu çalışmaları işçi-işveren ilişkilerinin dar alanına hapsetmektedir. Sendikalar, anayasanın 13. maddesinde sayılan genel sınırlamalara aykırı hareket edemeyecekleri gibi siyasal amaç güdemezler, siyasal etkinlikte bulunamazlar, siyasal partilerden destek göremezler ve onlara destek olamazlar. Derneklerle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıfları bu amaçlarla ortak hareket edemezler. B. Toplu iş sözleşmesi hakkı. İşçiler ve işverenler karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. Ancak aynı iş yerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz. 1982 Anayasası'nın getirdiği bu yeniliğe göre hangi düzeyde olursa olsun bir iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapılmış ve uygulanmakta ise artık o iş yerinde başka bir toplu sözleşme için yetki alınması ve yeni toplu sözleşme yapılması olanağı yoktur. Böylece her iş yerinde bir tek toplu iş sözleşmesi olacak, çalışma ve üretim ortamında bu yoldan belirli bir istikrar sağlanmış sayılacaktır. C. Grev ve lokavt hakkı. İşin topluca bırakılması anlamına gelen grev hakkı, 1982 Anayasası'na göre toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması durumuyla sınırlıdır. Siyasal amaçlı grev, dayanışma grevi, genel grev, iş yeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve başka türlü direnişler yasaktır. Grevciler, greve katılmayanların iş yerinde çalışmalarını engelleyemeyeceklerdir. Yasa, ayrıca toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında bile grevin yasaklanabileceği ya da ertelenebileceği durumları ve iş yerlerini gösterecektir. Grevin yasaklandığı ya da ertelendiği durumlarda uyuşmazlık, iş anlaşmazlıklarında en yüksek hakemlik merci olarak tanınan Yüksek Hakem Kurulu'nca çözüme bağlanacaktır. Bu kurulun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 1982 Anayasası'nın ilginç bir özelliği, yasalarla düzenlenmiş olmakla birlikte 1961 Anayasası'nda anayasal hak olarak bulunmayan lokavt hakkını açıkça kabul edip grev hakkıyla birlikte eşit düzeyde düzenlenmiş olmasıdır. İngilizce'deki lockout, kapıları işçinin yüzüne kapatma sözünden gelen lockout, bir iş yerinde çalışmanın büsbütün durmasına yol açacak biçimde işçilerin topluca işten uzaklaştırılmaları anlamına gelir. 1961 Anayasası'yla anayasal güvence altına alınmayışın nedeni, ekonomik bakımdan zaten güçlü durumda bulunan işverenin kullanabileceği bir silah oluşundandı. Güvence altına alınması gerekli olan, güçsüzün silahı durumundaki grev hakkıydı. 1982 Anayasası'nı hazırlayanlar böyle düşünmemişlerdir. Gerekçe, lokavttan işverenlerin elindeki tek mücadele ve mukabele aracı olarak söz etmekte ve sosyal alanda işçi ve işveren mücadele ederlerken eşit araçlar kullanılırsa ancak o zaman bu mücadele topluma zarar verici olmaktan çıkar demektir. Böylece sosyal devletin güçsüzlerden yana olma niteliğiyle çatışan bir başka özellik daha ortaya çıkmış olmaktadır. 1995 değişikliği anayasadaki 52. maddeyi toptan kaldırarak dernekler konusunda olduğu gibi sendikalar konusunda da siyaset yasağına son vermektedir. Sendikalar artık siyasi amaç güdebilecekler, siyasi faaliyette bulunabilecekler, siyasi partilerden destek görebilecekler ve onlara destek olabilecekler, derneklerle, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla siyasal amaçlı olarak ortak hareket edebileceklerdir. 53. maddedeki değişiklik ise son yılların tartışmalı bir konusuna, kamu görevlilerinin sendikal hakları sorununa sınırlı ve cılız bir çözüm getiriyor. Anayasa 1982 metniyle sendika kurma, toplu iş sözleşmesi ve grev yapma haklarının birer anayasal hak olarak yalnız işçilere tanınan bir anayasaydı. Kamu görevlileri bakımından bu konuda bir anayasal hak söz konusu değildi. Ama anayasal yasak da yoktu. Böyle olduğu içindir ki kamu görevlilerinin de sendika kurma, toplu iş sözleşmesi ve grev yapma haklarına sahip olabileceklerini ileri sürenler vardı. Kamu görevlilerinin çalışanlar olarak işçilerden farkı, olsa olsa bu haklarının henüz anayasa güvencesi altında bulunmayışı olabilirdi. Son anayasa değişikliklerine gidilirken, bu tartışmaya son vermek için meclis üye tam sayısının 3/2'since kamu görevlilerinin haklarını da anayasa güvencesine kavuşturacak bir öneride bulunulmuştu. Ancak bu öneri anayasa komisyonu ve genel kurul aşamalarında kabul görmedi. Son anda uzlaşma çaresi olarak işçilerin toplu iş sözleşmesi haklarına ilişkin 53. maddedeki 2. ve 3. fıkralar arasına uzunca bir hüküm eklendi. Bu hüküm, kamu hizmeti görevlilerini tanımlamaya çalışan 128. madde kapsamındaki kamu görevlilerinin sendika kurmalarına dolaylı olarak cevaz vermekte ve onlar için toplu iş sözleşmesi değil, idare ile toplu görüşme yapma hakkı tanımaktadır. Böylece kamu görevlilerinin sendika kurma hakları anayasal hak olarak tanınmış olmakta, ancak toplu iş sözleşmesi ve grev hakları çözüme bağlanmadan kalmaktadır. 11. Bölüm Hukuk Devleti. Soru 46. Hukuk devleti ne demektir? Hukuk devleti kavramını tam karşıtı olan polis devleti kavramıyla anlatmaya başlamak daha kolay. Polis devleti sözü 17. ve 18. yüzyıllarda toplumun refahı için her türlü önlemi almak ve vatandaşların bütün işlerine karışmak, haklarını kısıtlamak yetkisine sahip olan mutlak hükümdarlıklar için kullanılırdı. Buradaki polis sözü zabıta anlamına değil, eski Yunanca'daki karşılığına yakın olarak devlet düzeni ve bu düzen içindeki kamu gücü anlamına gelmekteydi. Ne var ki zamanla sınırsız yetkilerle donatılmış devlet gücünün keyfiliğe kayması, polis devleti sözünün vatandaşlara hukuk güveni vermeyen, zorbalığa kaçan rejimler için kullanılmasına yol açtı. İşte hukuk devleti, vatandaşlarına hukuk güvenliği sağlayan devlet demektir. Hukuk güvenliğini sağlamak sözü tek başına pek bir şey ifade etmiyor. Bu güvenliğin sağlanabilmesi için daha ayrıntılı bir takım koşullar gerekli. Onlar da şöyle sıralanabilir. A. Temel hakların güvence altına alınması. Bunun için genellikle başvurulan yollar, temel hakları kolaylıkla değiştirilemeyen metinlerde ve anayasalarda saymak, bunların düzenlenmesini ve sınırlanmasını da rastgele davranışlara konu olmaktan çıkarıp ancak yasalarla yapılabilecek bir iş durumuna getirmek. Bu yollar arasında şimdiye kadar en çok başvurulanı haklar ve özgürlükleri anayasa güvencesi altına almak olmuş. Elbette yalnız temel hakları anayasalarda sıralamakla ve güvence altına almakla iş bitmiyor. 18. yüzyıl sonlarından beri süre gelen bütün anayasacılık hareketlerinin başlıca amaçlarından biri de devlet yapısını ve bu yapının çalışma mekanizmasını belli kurallara bağlamak olmuş. Devlet içindeki güçlerin bir elde toplanmasını önlemek, yetki kullananları karşılıklı denetleme yollarına bağlı tutmak, belli görevleri belli dönemlere ve belli yetkilere bağlamak, hep iktidarın sınırlanış kurallarını üstün bir metinle yazılı duruma getirirken başvurulan çareler. Bu bakımdan hukuk devletini gerçekleştirme çabaları çoğu zaman anayasacılık hareketlerinin bir başka yönü sayılabilir. B. Yasalarda anayasaya uygunluğun sağlanması. Anayasacılık hareketlerinde özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yalnız yasalar anayasaya aykırı olamaz biçiminde bir ilke koymakla yetinilmemekte, Türkiye'de ilk kez 1961 anayasasıyla da yapıldığı gibi bu uygunluğu sağlayacak bir takım mekanizmalar kurulmaktadır. Anayasa Mahkemesi, yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyecek bağımsız bir yargı kuruluşu olarak hukuk devleti anlayışının temel direklerinden biri durumuna gelmektedir. C. Yönetimde hukuka bağlılığın sağlanması. Hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi yalnız yasaların anayasaya uygun olmasıyla tamamlanmaz. Belki bundan da daha önemli olan nokta, anayasaya uygun kuralları uygulayacak ve devlet işlerini yürütecek yönetim mekanizmasının da hukuk düzenine bağlı kalmasıdır. 1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da yönetimin hukuka bağlılığını sağlamak için çeşitli kurallar getiriyor. Her şeyden önce 8. madde, yürütme yetkisi ve görevi anayasaya ve yasalara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir, diyor. Anayasa hükümlerinin yalnız yasama ve yargı organlarını değil, yürütme organını ve idare makamlarını da bağlayacağı 11. maddede belirtiliyor. Öte yandan yönetimce konulacak düzenleyici kuralların ve yönetim işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlayacak denetim mekanizmasını ve idare mahkemeleriyle Danıştay gibi yargı kuruluşlarını da hukuk devleti ilkesini gerçekleştirecek en önemli unsurlar arasında saymak gerekir. D. Yargı kuruluşlarının bağımsızlığını ve güvenilirliğini sağlayacak koşulların yerleştirilmesi. Gerek yasaların anayasaya uygunluğunun denetlenmesinde, gerek yönetimin hukuka bağlılığını sağlamakta, gerekse genel olarak bütün yasaların uygulanmasında yargı organlarının bağımsızlığı son derece büyük önem taşımaktadır. Bundan sonraki sorularda ayrıntılarıyla görüleceği gibi, yargı bağımsızlığı kolaylıkla gerçekleştirilen bir ilke değil. Ama bunun gerçekleştirilmesi, vatandaşların gözünde yargı kuruluşlarına güvenin yerleşmesini sağlayacaktır. Dolayısıyla, özellikle özgürlükleri kısıtlayan yasaların değişen koşullara göre keyfi biçimde yorumlanması ve insanların önceden belli olmayan ölçülerle cezalandırılması önlenmiş olacaktır. Hukuk devleti ilkesi ancak anlamlı ve yaratıcı bir tutumla uygulandığı zaman vatandaşa gerçek bir güvence sağlar. İlkenin yerleşmiş hukuk düzenine ve kurulu toplum ilişkilerine körü körüne uymak biçiminde uygulanması, farkına varmadan yerleşik düzendeki ekonomik ve sosyal güçlerin egemenliğini pek ulu hukuk kurallarının gölgesinde sürdürmek sonucunu yaratabilir. Onun içindir ki mevcut hukuk kurallarını hukuk devleti ilkesini gerçekleştirmek iddiasıyla uygulayanlar ve özellikle yargıçlar hangi yargı düzeyinde olurlarsa olsunlar büyük bir sorumluluk duygusuyla davranmak zorundadırlar. Kuralları körü körüne uygulamak yerine bunların gerisindeki toplum dengelerini ya da dengesizliklerini iyi görmek ve ancak ondan sonra geçici ekonomik üstünlük etkilerinden arınmış bir adalet duygusuyla yargıya varmak gerekiyor. Bunun çok güç bir davranış olduğu muhakkak. 1961 Anayasası'nın yargı kuruluşlarını ve yargıçları başka anayasalarda ender rastlanacak ölçüde yüceltmesi, biraz da onlarda bu sorumluluk duygusunu ve yargı onurunu güçlendirmek içindi. Yargıçlara tam bir bağımsızlık ve geniş bir güvence sağlamak isteyen hükümlerin gerisinde anayasa yoluyla karakter yaratma çabası yatıyordu. 1982 Anayasası, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi bakımından geri gidiş gibi gözükecek bir takım küçük değişiklikler getirmiş olmakla birlikte, özde bu çabadan vazgeçmiş değildir. Ve yine yargıçların karakteri hukuk devletinin temel dayanağı olarak kalmaktadır. Soru 47. Yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi anayasayla nasıl düzenlenmiştir? 1961 ve 1982 anayasalarının temel özelliklerinden biri, yargı bağımsızlığını ve yargıç güvencesini sağlamak amacıyla çok ayrıntılı kurallar getirmiş olmalarıdır. 1982 Anayasası'nın 9. maddesinde yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır denildikten sonra Cumhuriyet'in temel organları kısmının yargıya ilişkin 3. bölümünde mahkemelerin bağımsızlığını ve yargıçların güvencelerini kapsayan hükümler geniş yer tutuyor. Bu hükümler yargıçların anayasaya, yasaya ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre serbestçe yargıya varabilmeleri için gerekli güvenceleri getirmekte ya da temel ilkeleri koyarak ayrıntılı düzenlemeleri yasalara bırakmaktadır. Anayasaya göre hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Anayasa, adli ve idari yargı görevlerinin meslekten yargıç ve savcılarca gerilmesini zorunlu sayıyor. Yargıçlar, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçlık güvencesi esaslarına göre görevlerini yerine getireceklerdir. Yargıç ve savcıların mesleklerine ve özlük işlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yasalara bırakılmakta. Anayasa, bazı konularda önemli güvence sayılabilecek hükümler koymaktadır. Yargıçlar ve savcılar 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görecekler, askeri yargıçların yaş hadleri, yükselme ve emeklilikleri yasayla gösterilecektir. Anayasa, yargıçlarla savcıların az dolunmasını, 65'er yaştan önce emekliye ayrılmasını, bir mahkeme ya da kadronun kaldırılması nedeniyle de olsa özlük haklarından yoksun bırakılmasını yasaklamıştır. Yargıçlar ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar. Ama mesleğe kabulleri, atanma ve nakilleri, disiplin ve görevden uzaklaştırma işlemleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu adını taşıyan bir kurulca yapılır. Kurul 7 üyeli bir organdır. 3 üyesi Yargıtay Genel Kurulu'nun kendi üyeleri arasından her üyelik için göstereceği 3'er aday içinden Cumhurbaşkanınca seçilir. Cumhurbaşkanı, Danıştay Genel Kurulu'nun aynı biçimde göstereceği adaylar arasında da 2 üye seçer. Adalet Bakanı Kurulu'nun başkanı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı da doğal üyesidir. Üyeler 4 yıl için seçilirler. Yeniden seçilmek mümkündür. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 1961 Anayasası'nda yargıçlar ve savcılar için ayrı ayrı kurulmuş olan iki kurulun görevlerini ve yetkilerini üstlenmiş durumdadır. O anayasada Yüksek Hakimler Kurulu, Yargıtay Genel Kurulunca seçilir. Yüksek Savcılar Kurulu ise Adalet Bakanlığı'nın Müsteşarı ve Özlük İşleri Genel Müdürü ile Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulunca seçilen 3 üyeden oluşurdu. Şimdiki çözümde üyelerin yargı organlarınca gösterilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca seçilmekte oluşu yargıyı yürütmeye bağlamanın bir belirtisi olarak değil, devlet sistemi içinde yargıya verilen yerin yüceliğini gösteren bir düzenleme olarak yorumlanmalı ve uygulanmalıdır. Yine de 1982 Anayasası'yla yargı organlarını yargının içinden oluşturma yönteminden bir ölçüde uzaklaşılmakta, yargıya ilişkin organları Cumhurbaşkanınca yapılacak seçmeler ve atamalarla oluşturma yoluna girilmektedir. Bu yolun yalnızca devlet başkanlığının sembolik ağırlığından kaynaklanan sağlıklı bir yol olarak işleyebilmesi, Cumhurbaşkanının göstereceği nesnel titizliğe ve üyelerdeki bağımsızlık duygusuna bağlıdır. Anayasa, yalnız yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi konusunda değil, mahkemelerinin işleyişine ilişkin olarak da bir takım temel hükümler getirmiştir. genel ahlakın ya da kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı durumlar dışında duruşmalar herkese açık olacak, bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılacaktır. Soru 48. Yasal yargıç ile doğal yargıç ilkeleri arasında ne gibi fark vardır? Ve anayasa bunlardan hangisini benimsemiştir? 1961 Anayasası'nda tabii yargı yolu kenar başlığını taşıyan ve hiç kimse tabii hakiminden başka bir merci önüne çıkarılamaz diyen bir 32. madde vardı. Bu maddenin ikinci fıkrasına göre bir kimseyi tabi hakiminden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamazdı. 20 Eylül 1971'de kenar başlıktaki tabi sözü kanuni sözüyle maddedeki tabi hakimden başka deyimi de kanunen tabi olduğu mahkemeden başka deyimiyle değiştirildi. İlk bakışta basit birer sözcük değişikliğinden ibaret sayılabilecek olan bu adımın gerisinde ne yatmaktaydı? 1982 Anayasası'nın 37. maddesinde de aynı deyim kullanıldığına ve bu maddenin kenar başlığı da kanuni hakim güvencesi biçiminde olduğuna göre, iki terim arasındaki fark araştırmak, hukuk devletinin temel kavramlarından birinin aydınlığa çıkarılmasına yardımcı olabilir. Tabii hakim ya da doğal yargıç kavramı, dar anlamda suçun işlenmesinden önce yasayla belli edilmiş yargıç diye tanımlanır. Fakat bu temel tanımlamanın yanına, mahkemelere ilişkin yetki ve görev kurallarını, tarafsızlıkla ilgili güvenceleri ve olağanüstü mahkemelerin kurulamaması ilkesini de eklemek gerekir. Bu anlamda doğal yargıç ya da doğal yargı, hukuk devleti ilkesinin temel unsurlarından biri olan yargı bağımsızlığını tamamlayıcı, onu yargılananlar açısından anlamlı duruma getirici bir koşul oluyor. Mahkemeler suçun işlenmesinden önce kurulmamışsa, yargıçlar sanıklardan önce belli olmamışsa, o zaman suçlara ve sanıklara göre mahkeme kurup yargıç atamak olanağı ortaya çıkar. Mahkemelerin ve yargıçların bağımsızlığını ortadan kaldıran hükümler de buna eklenince hukuk devleti ilkesi iyice zedelenmiş olur. Doğal yargı yolu, sanığın suçu işlediği anda yürürlükte olan yasa hükümlerine göre kurulmuş bir mahkemede o davaya bakması gerekli olan yargıç tarafından yargılanmasını sağlar. Hukuk devleti anlayışının somutlaştırılmasında ve vatandaşların belli bir güven duygusuyla yaşayabilmelerinde bunun önemi büyüktür. Türk anayasa hukukunda doğal yargıç ilkesinden yasal yargıç ilkesine geçişin nedenlerini anlamak için 12 Mart 1971 müdahalesinden sonraki günlere gitmek gerekiyor. Bu tarihten sonra hazırlanıp 15 Mayıs 1971 günü yürürlüğe giren 1402 sayılı sıkı yönetim yasasının bazı hükümleri anayasadaki doğal yargı ilkesiyle açıkça çatışır nitelikteydi. O yasa gereğince lüzum görülen yerlerde yeteri kadar askeri mahkeme kurulacak ve bunlar sıkı yönetim askeri mahkemesi olarak adlandırılacaktır. Oysa anayasadaki 32. maddenin o tarihteki biçimine göre sıkı yönetim kararının ilanından sonra bazı suçların askeri mahkemelerde yargılanması gerekiyorsa, bu suçlar için doğal yargı yolu sıkı yönetimin ilan edildiği yerlerde zaten kurulu bulunan normal askeri mahkemelerdi. Onları bir yana bırakarak yeni askeri mahkemeler meydana getirmek, bir kimseyi tabii yargı yolundan başka bir yoldan yargılama sonucunu doğuran olağanüstü bir merci kurmak anlamına gelmekteydi. Ayrıca yine 1402 sayılı sıkı yönetim yasasına göre bu mahkemeler sıkı yönetimin ilanına sebep olmuş sayılan ve kendi kuruluşlarından önce işlenmiş bulunan suçları da yargılayabileceklerdir. Oysa sıkı yönetimin ilanından önce işlenmiş suçlarla ilgili davaların nitelikleri ne olursa olsun, suçların işlendiği zaman yürürlükte olan yasa hükümlerine göre kurulmuş ve çalışmakta olan sivil ya da askeri mahkemelerde görülmesi, tabii yargı yolu kuralının gereğiydi. Böylece sanık suçu işlediği zaman mahkemesi zaten kurulmuş, yargıçları zaten atanmış olacak, suça ve sanığa göre mahkeme kurma olanağı ortadan kalkacaktı. 1402 sayılı yasa ise tam tersine bir durum meydana getirmekteydi.